Anadolu Efes Real Madrid karşılaşması öncesi gerçekleştirdiğimiz Anadolu Efes Stüdyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölümümüzle karşınızdayız. Bu bölümde çok farklı konuklarımız var her bölümde olduğu gibi. Kısa Paslar kurucusu Batu Karabacak ve aynı zamanda spor spikeri ve yorumcusu Erbatur Ergenekon bizlerle birlikte stüdyoda olacaklar. Sevgili Anadolu Efesliler, fedakarca emek veren başta kulüp doktorlarımız ve sağlık ekibimiz olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Değerli emekleriniz için sizlere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Gelelim farklı bir kutlamaya, farklı bir yıl dönümüne. Türk takım sporları tarihinde kazanılan ilk Avrupa Kupası olan Koraç Kupası zaferimiz 27 yaşında. 13 Mart 1996'da Stefanel Milano karşısında aldığımız galibiyetle müzemize getirdiğimiz Koraç Kupası'nın ardından Anadolu Efes olarak yeni ilkler yaşatmaya devam ediyoruz. Ülke sporunun kaderini değiştiren bu büyük zaferin 27. yıl dönümü bir kez daha kutlu olsun. EuroLeague'de bu akşam sizlerin de bildiği gibi Real Madrid'i ağırlayacağız ve bir EuroLeague maçlarındaki geleneğimizi yine devam ettiriyoruz ve kapalı gişe oynayacağız bu karşılaşmada da. Sizlere desteğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Her bölümde de bunu dile getiriyoruz biliyorsunuz. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağımız diğer maçların da mobilet.com'da satışı devam ediyor. Buradan takip edebilirsiniz. Mart ayında sırasıyla Partizan, Olimpia Milano ve Bologna'yı ağırlayacağız. 16 Mart Perşembe günü oynayacağımız Partizan maçının biletleri de biraz önce bahsettiğim gibi mobilet.com adresinde satışta. Kalan maçlarda Sinan Erdem'de yerinizi almak için web siteyi ziyaret etmeyi unutmayın diye sizlere buradan aktarmış olalım. Anadolu Efes Stüdyo'da geçtiğimiz bölümde çok keyifli anlar yaşadık. Gelin hep birlikte hatırlayalım. Anadolu Efes'teki ilk konuğumuz yanımda. Selam. Hemen sana dönmek istiyorum. Batu, hoş geldin.
Ezgi, nasılsın?
İyidir. Sen nasılsın?
İyi. Çok heyecanlıyım. Ya ben bu formatı hep çok seviyordum. Hep de böyle takip ediyordum ilgiyle. Bugün burada olmak, bir de böyle önemli bir maçın öncesinde burada olmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Size de davetiniz için çok teşekkür ederim.
Çok enerjik geldin bu arada. Direkt geldin, sanki sen programı ya yapacaksın da soruları sen bana yönelteceksin gibi hissettim. İnan, ya, çok güzel geldi.
Burası enerjik. Çünkü şöyle, hani ev gibi bence. Ya bir de zaten çok fazla tanıdık insan görüyorum. Yani şuradan gelirken bile 10 kişiyle böyle selamlaştık, sarıldık. Farklı bir enerjisi var. Bu salonun zaten farklı bir enerjisi var. Yani EuroLeague, Real Madrid maçı. Programda konuğum falan daha ne olsun. O yüzden enerjim yüksek yani.
Peki o zaman hazır Real Madrid'den bahsetmişken öyle bir soruyla girelim. Bugünkü tabii maçtan neler beklersin diye sana soralım.
Ya şöyle, ismi çok büyük bir maç. İşte Anadolu Efes bir tarafta, Real Madrid bir tarafta. Ve büyük maçlar her zaman bence büyük hikayelerin de başlangıcı olur. Bence çok iyi bir gidişatın, çok iyi bir rüzgarın başlangıcını bugün Sinan Erdem'de yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok hevesliyim, heyecanlıyım. Güzel bir maç olacak. Sen ne düşünüyorsun?
Geçtiğimiz sene burada biraz önce de arkadaşlarımızla oturduğumuzda şurada basın tribünde yayın öncesi geçtiğimiz senenin Real Madrid maçı inanılmaz benim de burada aşağıdan izlediğim maçlardan bir tanesi ve hepimizin çığlık çığlığa izlediği, gerçekten sezonda en keyif aldığım maçtı benim de o maç. O yüzden seni yine bana soru yöneltmem peki buradan. Ben de yanıtlıyorum ama
daha,
çok
daha
güzel.
Işte, evet. Birlikte sohbet ediyoruz şu anda.
O yüzden hakikaten geçen sezonun en keyif aldığım maçlarından bir tanesiydi. Böyle ilk iki de yer alan, hani birinciye yine şampiyonluğu koyayım ama ikinciye de o karşılaşmayı koyardım gerçekten. Şimdi şampiyonluğu koyalım demişken şampiyonluğa bağlayalım. Belgrad'da düzenlenen Final Four.
Evet, çok güzeldi.
Nasıl bir deneyimdi?
Çok güzeldi. Yani biz öncelikle kulübün ayarladığı seyahatle birlikte gitmiştik. Yani aslında taraftarlarla birlikte gitmiştik. O yüzden ben böyle çok fazla Anadolu Efes taraftarla tanışma fırsatı da orada elde ettim. Çok insan kazandık. Gerçekten çok onu kazandık. Ve bir de ya benim canlı gözlerle izlediğim en iyi maç, belki de en iyi sekanstı yani. Hani Messi'nin Olympiakos'u son saniyede o üçlükle hani kazanmamız için biz tribünde yukarıda bir yerdeydik. Ya öyle bir coşku, öyle bir sevinç vardı ki. Bende onun videosu var. İki dakika boyunca sadece bağırıyoruz. Yani çok acayipti gerçekten. Ve o maçın hikayesi de sen de hatırlarsın. Hani tüm Anadolu Efes taraftarları, seyircileri, tüm Türk basketbol severler aslında bunu hatırlar. Aslında maç çok da iyi gitmiyordu.
Yani biz duran bir maç değil miydi çok?
Evet evet. Yani hani böyle bir çok Final Four havasında gitmiyordu. Çok agresif gitmiyordu. Ve hani biz buradan kaybedebiliriz. İstediğimiz zamanda eve dönebiliriz derken yani gerçekten biz işte neden çok büyük olduğunu gösterdi. Yani sonra zaten o üçlükten sonra zaten hani herkese şey oldu. Biz buradan şampiyonluğu alıp döneriz.
Ayrılırız. Tabii. Peki şuna da değinmek istiyorum programımızı açmışken. Burada keyifli şeylerden sohbet ediyoruz ama unutmadığımız şeylerin de burada farkındalığını yaratalım istiyoruz. Tüm ülke olarak seferber olduğumuz bir deprem felaketiyle karşılaştık. Ve burada kısa paslar olarak da siz de biz de Anadolu Efes ailesi olarak da formalarımızla birlikte destek olmaya çalıştık. Ve burada siz de çok güzel bir proje yürütüyorsunuz. Neler söylemek istersin projeyle alakalı?
Ya şöyle, ya gerçekten çok çok üzücü. Yani çok büyük bir felaket yaşadık. Yani günlerdir bunu konuşuyoruz zaten. Hani üzerine daha ne kadar konuşsak, yıllarca konuşsak yetmez, bitmez. Böyle bir acının ardından hepimizin, tüm milletimizin tekrar başı sağ olsun diyorum. Ya biz de bu acının ardından işte bir spor mecrası, işte bir tarafta bir spor ajansı olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman bir kampanya yaptık. Sağ olsun kulüplerimiz de destek oldular. Sporcular destek oldu. 30 ayrı sporcumuz bize imzalı ürünlerini verdi. Kulüplerimiz verdi. Çok güzel bir koleksiyonumuz oldu böylelikle. Ardından da bunun bağışa tamamı gelirleri bağışa gidecek şekilde bir satışa sunduk ve sağ olsun takipçilerimiz, işte tüm spor severler çok da güzel bir katkı verdiler. Biz de bir nebze olsun kendimizi iyi hissettik. Çünkü yani boş durmak insanın kendisini kötü hissettiriyor. Ya biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Elimizde bu imkan bu vardı. Bunu yaptık. En azından dediğim gibi biraz iyi hissederiz kendimiz.
Biz de buradan tabii bir yandan bu teşekkürlerimizi de sunalım isteriz. Hem böyle bir projeyi düşünenlere, hem bunu gerçekleştirmek için katkı sağlayanlara, hem de buna destek olanlara bir kez daha teşekkürlerimizi buradan dile getirmiş olalım. Hakikaten sıkı sıkıya olmak, sarılmak, bu durumu normalleşiyor olduğumuz sürecin içinde de her zaman hatırlıyor olmak ve bir yanımızda olduğunu duyurabilmek gerçekten çok kıymetli. Herkese teşekkür ediyoruz. Kısa paslar demişken biraz bize hikayesini anlatabilir misin? Nasıl çıktı ortaya?
Ya şöyle, bu benim anlatmayı en sevdiğim hikaye çünkü en iyi bildiğim hikaye. Kısa paslar bir radyo programıydı. Biz Radyo Bilkent'te üniversite öğrencileri olarak radyo programı yapıyorduk ve ismi de o zaten o yıllardan geliyor. Daha sonra radyo programı böyle bizim de beklediğimiz derecede başarılı gitmeye başladı. İşte belli bir kitlesi oldu, sponsorları oldu ve biz bunu hani neden YouTube'a taşımayalım diye düşünmeye başladık. O zaman da YouTube'da gerçekten Türkiye'de spor mecrası yok diyebilirim yani. Hani işte çok amatör videolar, tribün çekim videolarının dışında YouTube'da hani spora dair böyle hani bir mecra, bir şu anki işte aklımıza gelen ünlü YouTube kanallarının hiçbirisi yoktu. Ve biz de radyoda yaptığımız programı hadi YouTube'da yapalım dedik ve izlenmedik. Hiç izlenmedik.
Çünkü hani ben izlendik gibi
evet,
bir şey duymak
hiç izlenmedik. Yani gerçekten çünkü 6 ay boyunca o aradığımız kitleye bir türlü ulaşamadık yani. Videolar 100 izleniyor, 200 izleniyor, 300 izleniyor vesaire. Sonra ben işte bir çok sevdiğim bir abimle bu konuyu tartışırken o bana dedi ki ya Batu sizi niye izlesinler? Ya siz no name'siniz. Neden sizin bir saat boyunca işte spor hakkındaki yorumlarınızı, işte sohbetinizi dinlesinler? İnsanlar zaten bunu televizyonda izliyor diye. Başka bir şey yapın. Yani mesela işte insanlara merak ettikleri şeyleri anlatın. Hani insanlar bu videoyu izleyince bir şeyler öğrensinler falan dediler. Ben de orada bir ışık yandı. Ya dedi evet biz böyle çok merak edilen şeyi araştıralım. Bunu kısaca anlatalım. Daha sonra gerçekten bu videoyu izleyen insan desin ki aa ben bu videodan bir şey öğrendim. Ben bu insanı takip edeyim vesaire. Genellikle o zaman futbol videoları çok fazla çekiyorduk. Hala aslında kanalın ağırlığı futbol yönünde diyebilirim. Ya işte mesela nasıl videolar çekmeye başladık? İşte Gomis mesela sahada bayılıyordu. Ya bu adam neden bayılıyor? Hani televizyonda bu konuşuluyordu ama çok detaya inilmiyordu. Biz onun böyle biraz daha detayına gittik. İşte Cristiano Ronaldo Juventus'a neden gitti? Evet sahiden neden gitti? İşte bunun sebepleri şunlar bunlar. Sonra bir anda videolar çok izlenmeye başladı. Biz abone kazanmaya başladık. Abone kazandıkça moralimiz yükselmeye başladı. Sonra öyle bir rüzgar devam etti. İşte YouTube, Instagram derken işte bir tarafta ajans kısmını da geliştirdik. Şu an öyle kemik bir kadroyla hayatımıza devam ediyoruz.
Peki bu detayları nasıl öğrendiniz? Hani burada farklı bir ekip kuruldu, farklı biriyle kontak sağlandı. Nasıl oldu bu süreç? Hani bilmeyenleri öğrenme süreci
yani
diyelim.
Yani aslında şöyle, ya dümdüz araştırma. Yani herhangi bir konuyu merak ettiğimiz zaman şu an bizler ne yapıyoruz? İşte Google'a yazıyoruz. İşte burada İngilizce kaynaklar çok önemli olabilir.
Evet, yabancı kaynaklar.
Makale okumak fena bir tercih olmayabilir. Bilen birine sormak yine çok mantıklı. Hani gerçekten atıyorum mesela bir transfer videosuysa bir menajeri aramak.
Tamam, ya yani kontaktan oyuncuyu... kastım tabii. Bunlardı benim aslında. Tabii. Hani Google dışında bir şeyler yapıldı yani. Bunlar...
Tabii.
Tamam. Peki burada bir yandan da şundan bahsedelim. Kişileri nasıl yaptığınızı öğrenirken bu kamera arkasında olan ekibi de bana bize biraz anlatabilir misin? Hani nasıl bir sisteminiz var? Nasıl bir düzen içerisindesiniz onlarla da?
Ya biz şöyle, böyle orta ölçekli bir aile şirketi gibiyiz aslında. Biz yola 3 arkadaş çıktık. Aral, ben, Tümer. Ve üçümüzün etrafında bir ekip kurulmaya başladı. İşte bir arkadaşımız mesela, işte bir takipçimiz mesela bizim ilk çalışanımız oldu. Daha sonra onun arkadaşı geldi. Sonra işte sosyal medya üzerinden bizim mecralarımız büyüdükçe yeni yeni bu işlere giren bazı işte atıyorum üniversite öğrencileri keşfettik. Buyurun gelin dedik. Sonra onların arkadaşları gelmeye başladı falan.
Evet, tanıdıklar
evet,
da
evet, yani hani böyle şey gibi. Hani böyle nasıl desem social club'lar olur ya böyle. Hani bir referans olmadan giremezsin. Bizde de öyle ilerledi. Şimdi yani şu an neredeyse böyle bir 20 kişilik bir çalışan grubumuz var. Yani herkes böyle uzun zamandır birlikte çok da mutlu çalışıyoruz. İşte hani tabii ki sosyal medya mecrası olunca ne oluyor? İşte tasarımcılar bir grup var. Metin yazarları bir grup var. İşte sosyal medya uzmanları bir grup var. İşin biraz daha işte pazarlamasında, stratejisinde olan bir grup var. Biz de üç ortak olarak böyle farklı alanlarla ilgileniyoruz.
Bölümleri artık aynen, bu kadar zaman sonra hallettik diyorsunuz. Peki spor olan tutku nasıl başladı?
Ya benim direkt çocukluk. Ben çocukken bu arada neredeyse her spor lisanslı bir oynadım. Ya basketbol oynadım çok uzun yıllar. Futbol oynadım yine lisanslı. Ondan sonra işte dövüş sporlarının böyle hani diğer alt dallarına merak sardığım çok yıllar oldu. Onları işte böyle lisanslı bir şekilde yapmaya çalıştım. Yani ben doğduğumdan beri
bir şeyler sporu yapıyorum, sporu
çok da çok sevdim yani. Hani bir yerden sonra şey koptu. Hani artık böyle işte halı sahadan veya işte tek pota basket maçından öteye giden böyle çok aktif bir spor yaşantım yok ama ya o bence sporu sevmek şöyle. Ya gerçekten çocukken o bulaşıyor. Ve yani o çocuklukta zaten onu kapmazsanız bence sonradan onun yapılması çok kolay değil. Veya
ona işte
çok
evet,
organik durmuyor yani insanlarda. Ya bunu çocukken işte Dünya Kupası izleyerek, işte Euroleague izleyerek, işte zaten mesela işte Anadolu Efes Türk basketbolunu tüm, ben de dahil tüm çocuklara işte ilham olmuş bir camia. Yine diğer kulüplerimiz. O hikayeleri izleye izleye yani içimde bir yer edindi. Ve böyle sporu da şu an böyle tüm dünyadaki her şeyin merkezindeymiş gibi görüyorum. Yani işte politika da var, müzik de var, işte atıyorum ekonomi de var ama her şeyin ortasında bir spor var. Böyle çok cezbediyor beni. Hani spor üzerinden çok farklı hikayeler okunabiliyor. Çok farklı bir yer. Çok insanı buluşturabilen bir yer. Çok özel bir şey bence. O yüzden de bana hep böyle sihirli geliyor sporla uğraşmak, sporu düşünmek vesaire.
Spor medyasına hiç gireceğini düşünmüş müydün daha önce? Burada birleşme nasıl gerçekleşti?
Ya ben çocukluktan böyle medyacı olmak istiyordum. Bilkent siyaset bilim bitirdim. Ben daha çok böyle o zaman ilk başlarda böyle daha siyaset politika üzerine yazarım, çizerim diyordum ama üniversitede işte hani ne yapalım dediğimde ilk aklımıza gelen işte radyo programında spor programı yapmaktı. Ve hani rüzgarı oradan arkamıza aldık. Bir de bizim yani en büyük avantajımız nesil olarak işte o ilk dijital nesil belki de biziz. Yani o yüzden biz medyaya giriş yaptığımız zaman şöyle bir şey oluştu üzerimizde. Yani bu çocuklar sosyal medya anlıyor. O yüzden ben hani o aşamaları da çok hızlı bir şekilde tırmandım. Yani işte mesela bugün işte Erbatur abi benden sonra konuk olacak. Mesela ben Erbatur abi benim işte çocukken böyle işte onların NTV Spor'un Kırmızı programı böyle dakikasını kaçırmadan izlediğim bir abimdi. Belki mesela geleneksel medya devam etseydi, sosyal medya olmasaydı benim Erbatur abi samimi olmam belki 10 yılı sürecekti. Çünkü medyada çok ciddi bir hiyerarşi de var. Ama hani o bizim dijital medyanın içine doğmamız, dijital medyayı iyi biliyor oluşumuz bizi medyada böyle çok hızlı bir noktaya getirdi. Ve işte ben bugün işte 7-8 yıl önce hayran olduğum insanlarla bir abi kardeş olabiliyorum, dost olabiliyorum, sohbet edebiliyorum vesaire. O bizim bir şansımız oldu ama ne olacak? Bir sonraki nesilde büyük ihtimal bizim sosyal medya anlayışımıza çok ters bir şey içinde büyüyecek, gelişecek. Biz biraz daha belki onlara yabancı olacağız. O nesil çok şanslı olacak vesaire. Medyadaki yolculuğum biraz hani benim için hız oldu. O da tamamen sosyal medya ve o konudaki işte nacizane yatkınlığımız.
İlk girenlerden, bu işi ilk yapanlardan olmanın aslında biraz avantajı da oldu anladığım kadarıyla. Peki ilk adımını Bilkent Üniversitesi'nde radyoda zaten atıyor oldun. Aslında medyaya ya da nasıl söyleyelim sporla alakalı işe sonra bağladın ama hayalinde bir platformun kurucusu olmak, bir oluşumun destekleyicisi olmak var mıydı? Hani medyanın içinde olmak istiyordun bir noktada, evet.
Ya şöyle, vardı. Ya aslında biz kısa paslı radyo programından YouTube programına geçerken aslında bunu başarmıştık. Ben işin böyle çok kısa paslı üzerine büyük yerlere gidebileceğini düşünmüş müydüm? Hayır, ama yani kendimin böyle başarılı olabileceğini düşünüyordum. Veya zaten ben böyle hani çok işkolik de biriyim. Hani çok çalışırım, çok düşünürüm. O yüzden böyle nasıl desem, bir şekilde hikayemin en azından benim istediğim yere gideceği konusunda emindim. Ama hani kısa paslar üzerine, kısa paslar şöyle olacak, böyle olacak diye bir hayalim olmadı. Hala da yok. Hani hala kısa pasların 2 yıl sonrasını çok hayal etmiyorum. Yani bizi götürdüğü kadar, bizim isteklerimiz doğru bir şekilde yansıdığı kadar o hikayede büyümeye devam edecek.
Peki filenin sultanlarına doğru yavaş yavaş geliyorum. Son turnuvalarda artık bolca vakit geçiriyorsun, anonsörlüğünü de yapıyorsun. Burada filenin sultanları senin için ne ifade ediyor diyerek başlayalım.
Ya filenin sultanları çok özel. Ya benim sosyal medya tarafında böyle hayatımda en yoğun yerini kaplayan yer. Evet, şu anda bir Instagram fotoğrafım da geldi. Ben filenin sultanlarıyla birlikte büyüdüm. Yani gerçekten Eda ablanın elinde büyüdüm desem, işte federasyon başkanı Akif Sunal elinde büyüdüm desem yanlış olmaz. Ben o hikaye şöyle başladı. Çok gerçekten ilginç bir hikaye. Ben üniversite 1. sınıftayım. Bizim Bilkent'te böyle meşhur MFS'ler olurdu. Ben de orada sunuculuk yapardım, MC'lik yapardım. Ve benim bir arkadaşım da Halkbank voleybol takımında şeylik yapıyor, DJ'lik yapıyor. Bana dedi ki, Batu sen işte spordan alınıyorsun. İşte zaten MC'lik de yapıyorsun. Gel, Halkbank voleybol takımı işte şey arıyor, MC arıyor, sen ol falan. Ben de voleybolu hiç bilmiyorum. Ama bir deneyim cesareti oraya gittim. İşte kulübün genel müdürü vardı. Ya dedi, voleybolu biliyor musun? Dedim abi bilmiyorum. Hani çok bildiğim şeyler çok temel noktada. İşte hani 2000'deki efsane filenin sultanları kadrosu vesaire. Hani daha sonra böyle bir tereddüt duydular benden. Hani bu çocuk bu işi yapabilir mi gibisinden. Ama o an aklım şöyle çalıştı. Dedim ki ya dedim bir yardımcı hocalardan biri, işte antrenörlerden birini 5 dakika dedim yanıma getirir misiniz? Hani rica edebilir miyim vesaire. Sonra bir hoca geldi gerçekten. Ben de çok temel her şeyi sordum. Yani bir anonsör ne anonsu yapabilir işte hani. Blockout şudur, işte atıyorum ace bu, işte teknik mola şu dakikada gelecek falan filan. 5 dakikada olayı kaptım. Zaten çok basit. Ondan sonra o ilk maçı sundum. Sonra çok başarılı geçti. Sonra Halkbank o yıl şampiyon oldu. Sonra işte Voleybol Federasyonu kimmiş ya bu çocuk filan dedi. Sonra onlarla tanıştık. Sonra ben birkaç organizasyona görev almaya başladım. Sonra zaten çok gençtim, 19 yaşındaydım. Federasyonda bana dedi ki, ya Batu hani bizim bu konuda zaten bir arayışımız var, seni yetiştirelim mi? Sağ olsun abi, yurt dışına eğitime daha gönderdiler bu konuda. Sonra MC'lik yapmaya başladım. Birazdan Mustafa abiyi de dinleyeceğiz. Ben işte MC'liğe, anonsörlüğe başladıktan sonra Mustafa abi benim için gerçek bir idol ve stardı. Hani ben işte Ankara'da Anadolu Efes maçlarına giderken işte herkes oyuncuları bağırırken ben Mustafa abi evren bağırıyordum. İşte böyle maç çıkışı tanışıyorduk, sohbet ediyorduk Mustafa abiyle. Daha sonra işte Filenin Sultanları maçlarını sunmaya başladım. Sonra Filenin Sultanları maçlarını sunduktan sonra çok güzel 2019 Avrupa Şampiyonası final oynadık. Sonra sağ olsunlar TRT'nin yöneticileri o şampiyonayı izliyorlardı. Ve bir tanışıklığımız oldu onlarla. Hani beni beğendiklerini söylediler. Sonra benden hani bana dediler ki sen hani bizden ne ister, ne isteyebilirsin? Ben dedim ki staja gelsem çok sevinirim. Sonra İstanbul'da staj yaptım. Sonra benim bu sefer kısa paslar yönüm ortaya çıktı. Yani ondan haberdar oldular falan. Sonra TRT'de bir yolculuğum başladı. Sonra TRT Spor Yıldız'ın dijital medya yöneticilerinden biri oldum. O kanalın kuruluşunda yer aldım. Ve voleybolun tam artık içindeydim böyle, voleybol medyasının. Ve işte en güzel benim için işte olimpiyatlarda hem işte Team Türkiye ile birlikteydik. Filenin Sultanları ile birlikteydim.
Sormak istediğim diğer soru da oydu aslında. Oradaki deneyim nasıldı diye.
Ya çok güzel. Ya çok olimpiyatlar güzel. Bence hiçbir şeye benzemiyor. Mustafa abi dedik. Mustafa abi de yine yanılmıyorsam 4 kez olimpiyata gitmiş, olimpik bir anonsör. Mustafa abi de yine orada birlikteydik. Ya çok farklı bir şey gerçekten. Yani hani olup olabilecek en büyük spor organizasyonu bence ve hani orada şeyi de anlıyorsunuz. Hani biz belki tüm dünya için geçerli bu. Hani futbola, basketbola, işte voleybola çok odaklıyız ama hani oraya gittiğimiz zaman ya mesela şeyi anlıyorsunuz. 100 metre koşusu abi belki de en değerlisi. Hani o sporun diğer yönlerini böyle fark edip oradaki dünyayı anlamak, gözlemlemek falan çok güzeldi gerçekten. Hayatım hocam unutamam. Bir de işte pandemi dönemiydi. Çok az Türk gazeteci vardı. Sadece 4 gazeteci vardı mesela. İşte ben işte kaç yaşında? 26 yaşında onlardan biriydim. Yani çok büyük gurur, onur benim için. Çok güzeldi ya.
Gözlerini inşallah... de giderek anlatıyorsun. Tekrar gidersin umarım.
İnşallah. Vallahi Paris var. İnşallah kısmet olur. Giderim yani. Çok isterim.
Peki sana şöyle bir soruyla geleceğim. Şimdi oraya bağlamak istiyorum. Karşılaşmalarda bu voleybolda da basketbolda da anonsör ve aslında DJ'in arasındaki bağ çok uyumlu olmak zorunda. Kesinlikle. Burada Mustafa abiyle bizim de DJ'imiz DJ Kaan'ın arasındaki uyumu da çok fazlasıyla yakalıyoruz ve eminim sizler de dikkat ediyorsunuzdur. Sen ülkemizde bu işi yapan ya da yapmak isteyen kişilere daha doğru olur. Neler söylemek istersin? Bunu çok yapmaya çalışan kişiler olduğunu gözlemliyor
Kesinlikle.
Musun? Tamam.
Ya şöyle çok fazla merak eden insan var. Ama Türkiye'de çok az kişi bunu deniyor. Hatta belki de Türkiye'de en az insanın denediği iş diyebilirim. Çünkü bir çok zor bir iş. Yani tüm salonun o odağında olmak, tüm salonu tırnak için söylüyorum yönetiyor olmak hiç kolay bir şey değil. Bir kere insandan çok iyi anlamanız gerekiyor. Yani insanlar nerede heyecanlanır, nerede düşer, nerede yükselir. İnsanları her dakika gazlayamazsınız. Yani o zaman itici gözükmeye başlarsınız. Bir yandan sporu çok iyi bilmeniz lazım. İşte mesela takım mesela düşüyor, enerjisi düşüyor. Ben nerede girmeliyim? Nerede girdiğim zaman, salonu nerede enerji verdiğim zaman bir karşılık bulacak vesaire. Gerçekten Mustafa abi bu yani bence Türkiye'de değil dünyada bu işi en iyi yapan insanlardan biri. Ben de ondan çok şey öğrendim. Türkiye'de bu işi hani çok profesyonel yapan belki herhalde 5-6 kişi var. Ama hani bizim salonlarımızın iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim genel anlamıyla. Ben şahsen hani her zaman eğlenceyi biraz daha ön plana çıkartırım. Bir de takımın işte kazanma durumu. Yani kazanma konusunda da bazen böyle hatta işte uluslararası sınırları çiğnediğim falan da çok oldu. İşte bizim voleybol maçlarında. Hani ben biraz gergin atmosfer severim. İşte kritik anlarda, kritik servislerde ama voleybol atıyorum bazı kurallarında o kadar sert atmosfer istemezler. Basketbolda da geçerli. Herkesin böyle bir kendi tarzı var. Onu yansıtıyor. Ama ya bence isteyen kişiler ne yapabilir? Bence bir öncelikle Sinan Erdem'e gelip Mustafa abiyi izlemek. O ne yapıyor? Onu gözlemlemek bence çok değerli. Ve ardından hiç büyük ölçekli bir kulüp olmasına gerek yok. Yani ikincilikte, üçüncülükte bir kulüp de olabilir bu. Bir yerde bir kulübü gözüne kestirip işte benim voleybolda ilk başta yaptığım gibi deli cesaretiyle ya ben bu işi yaparım falan deyip birini ikna etmesi lazım.
Bir yerden bir yere girişmek evet. lazım. Asla utanarak çekinerek evde oturulmasın diyorsun. Peki sana son olarak bir sorum var. Sonra taraftar mesajını alacağım. Maç öncesindeki hazırlık sürecini öğrenelim istiyoruz.
Şöyle anonsör olarak mı, içerik üreticisi olarak mı?
Çok haklısın anonsör olarak diye soruyorum ben şu an ama sen farklı noktaya değinmek istiyorsan.
Yani şöyle anonsör olarak, ya bence bir kere erken gelmek çok önemli anonsör olunca. Yani o sabahtan o boş salonu bir almak, işte böyle insanların yavaş yavaş gelişini izlemek, o çok bence insanı motive eden bir şey ve konsantrasyon çok artıyor. Ben böyle birkaç tane büyük anonsörün de böyle nasıl desem küçük böyle otobiyografilerini izlemiştim. Onlar da erken gelmenin altını çok çok çiziyorlar. Onun haricinde bence motive olmak çok önemli. Ben mesela kendim şey yapardım. Filenin Sultanları maçlarında. Kimle oynayacaksak oynayalım işte. Hani biz maçı yeneceğiz abi filan derdim. Hani çok böyle hani ya kazanma olayına çok odaklanırdım. Onu kendime hatırlatırdım. Onun dışında sakince maçı beklemek. Zaten anonsörün hani oyuna dair aşırı aşırı bir şey bilmesine gerek yok. Hissiyat olarak maça hazır olması yeterli yani.
Onu bize hissettir. Yani bize dediğim izleyicilere, ekran başındakileri hissettirebilecek bir enerjide olması en önemli şeylerden Kesinlikle. Biri olsa gerek. Peki son olarak çok güzel oluyor sohbetimiz bu arada.
Ben de çok
Sadece süremiz kısıtlı olduğu için taraftar mesajıma geçmek
tabii,
durumundayım.
Tabii.
Alalım taraftar mesajını senden. Ne söylemek istersin taraftarlarımıza?
Ha bugün taraftar mesajı. Ben de şey herhangi taraftarların mesajını okay. izleyeceğiz zannettim.
Çok
tamam.
haklısın.
Tamam taraftarlara söyleyebileceğim. Büyük bir maç. Büyük bir destek gerekiyor. Zaten Mustafa abi çok bugün Mustafa abi gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. Keyif alalım takıma inanalım. Hocamıza inanalım. Bence çok fazla da bir şey yok. İnşallah Anadolu Efes'i galibiyet alacağı bir maç olacak.
İnşallah diyoruz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Çok teşekkür bugün ederim. Bizlerle birlikte olduğun için. Tekrar seni burada ağırlamak dileğiyle diyoruz.
Ben hem sana hem de kulübe çok teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler diliyorum.
Çok merhaba.
Erbatur abi de geliyor herhalde.
Geliyor.
Görüşürüz. Hoşçakalın.
Görüşürüz. Hemen seyircilerimize dönüyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. I know what I know, I'm flowing on that tune. I'm pumping the beat through. So smile when you wake up, cause I like you. Makeup when your eyes begin to glow. İlham duyguları harekete geçirir. Onları estetikle birleştirir, geleceğe taşır. Yeni Kia Sportage, geleceğin ruhuyla tasarlandı. Kia, movement that inspires. Medya partnerimiz Sporex'in katkılarıyla beraber rakibimizi yakından tanıyalım. Şimdi ekranlarınıza geliyor. Sizlerin de bildiği gibi bugünkü rakibimiz Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 19 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 100.3 verimlilik ortalamasıyla oynadı. Maç başına ortalama 84.4 sayı bulan İspanyol temsilcisi ortalama 37.4 rebound aldı. Real Madrid'in maç başına asist ortalaması 19.2 iken top çalma ortalaması 6 ve blok ortalaması ise 4.3. Real Madrid'in istatistik liderlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Walter Tavares ile başlıyoruz. Maç başına 16.8 ortalamayla takımın verimlilik, 2.4 ortalamayla blok, 6.8 ortalamayla rebound ve aynı zamanda 0.9 ortalamayla top çalma lideri konumunda. Canan Musa maç başına 15 ortalamayla takımın sayı lideri konumunda. Asist lideri ise maç başına 4 ortalamayla Sergio Rodriguez oluyor. Şimdi medya partnerimiz Sporex'in katkılarıyla takımımızın istatistiklerine sizlerle birlikte göz atacağız. Yine ekranlarınıza geliyor. Takımımız EuroLeague'de bu sezon parkeye çıktığı 27 maçta 94.4 verimlilik ortalamasıyla oynadı. Maç başına ortalama 81.8 sayı bulurken ortalama 32.4 rebound aldı. Maç başına asist ortalamamız 15.3 iken top çalma ortalamamız 6.1 ve blok ortalamamız ise 3. Öne çıkan oyuncu istatistiklerimiz şimdi ekranlarınıza geliyor. Chris Singleton'a başlıyoruz. Bu maçta 3 top çalması halinde EuroLeague kariyerinde 250 top çalma barajına ulaşacak. Bryant Dunstan bu maçta bir asist yapması halinde EuroLeague kariyerinde 300 asist barajına ulaşacak. Takımımızın istatistik liderleri şimdi ekranlarınıza geliyor. Will Clyburn 19 ortalamayla verimlilik, 17.1 ortalamayla sayı ve 5.9 ortalamayla rebound liderimiz konumunda. Vasilije Micić 5.6 ortalamayla asist liderimiz konumunda. Rodrik Boboa ise 0.7 ortalamayla blok, 1.2 ortalamayla top çalma liderimiz konumunda. İstatistiklerimizi ekranlarınıza getirdik. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
3 sezondur her mücadelende arkandaydık. Milyoner olarak birlikte olduğumuz 4. sezonda da sponsorun olmaktan gurur duyuyoruz.
Milyoner, arkamızda.
Balığa kavuşuyor. Migros, Türkiye'nin en geniş balık ağını örüyor. Günlük balıklar denizden çıkar çıkmaz doğruca Migros'lara geliyor. Balık uzmanları özenle seçiyor, hazırlıyor. Geriye tek bir şey kalıyor. Balık yer miyiz?
Ve sevgili Erbatur Ergenekon bizlerle birlikte. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Nasılsın?
Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Buraya geldim. Çok daha iyi oldum.
Real Madrid maçındayız.
Evet. Harika bir karşılaşmadayız. Umarım harika da bir sonuç alacağız.
Öyle temenni ediyoruz. Neler söylemek istersin bugünkü karşılaşmayla ilgili? Öyle başlayalım.
Ya çok zor bir sezon oluyor. Çok kolay bir sezon olmuyor. Ama tabii hala umut var ve bu umudun başlangıcı için doğru adım olabilecek bir maç. Çünkü buralar biraz deneyimle ilgili. Burada kendinizi yukarıya attığınız zaman, galibiyeti aldığınız zaman, son bölümü attığınız zaman deneyim devreye girer ki Efes o anlamda Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri. Bu maç çok önemli. Umarım kazanırız. Sonrasına da bakarız. Tabii Miss için yokluğu biraz etkiledi bence bir süreç. Ama devamında geri döneceğimizi umudumu sürdürüyorum.
Bu sene evet biraz sakatlıklar dolayısıyla evet. Şanssız bir sezon geçiriyoruz desek yeridir. Peki Dünya Kupası'ndan başlayacak olursak. Birçok organizasyonu tabii yerinden takip ediyorsun ama Dünya Kupası'nın atmosferini bize nasıl anlatırsın?
Vallahi bu benim ikinci kez Dünya Kupası'nı yerinde takip ettiğim bir süreç oldu. Keyifli bir Dünya Kupası'ydı. Hatta bence tarihin belki en iyi Dünya Kupası olabilir. Final maçı kesin öyleydi de. Genel anlamda Katar çok iyi hazırlanmıştı. Ulaşım çok başarılıydı. Keyifli zamanlar geçirdik şu an ekrana geldiği gibi. Yani orada çöl safarisi yaptık Veli ile dolaştık. Bir de ben Arjantin'i destekliyordum Messi'den ötürü bir Barcelonalı olarak dünyada Avrupa futbolunda. O yüzden başlangıcıyla sonuyla biraz rüya gibi, finaliyle hakikaten bir çöl masalı gibi yaşandı. Birçok anı biriktirdim, onların notlarını aldım. Keyifli, özel bir serüvendi.
Peki bu soruyu geçen hafta sevgili Emre Özcan'a da sormuştuk, burada sana da sormak istiyorum. Artık Messi ile ilgili, bu şu an kazanmadığı şeylerden bir tanesini de kazanarak aslında bütün puzzle'ı tamamlamış oldu. Ve sonunda artık Messi o büyük tartışmayı bitirdi diyebilir miyiz? Neler söylersin?
Bence diyebiliriz. Zaten bu arada ben bir Messi'ci olarak bu da final maçında şampiyon olduktan sonra paylaştım fotoğraf. Formayı da giydim. Futbolun bir Dünya Kupası borcu vardı Lionel Messi'ye ve o borç ödendi. Hesaplar kapandı. Aslında bazen hayatın size getirdiklerini anlatmak için bir şeyleri yaşamanıza gerek yok. Messi zaten en iyi olduğunu kanıtlayacak çok şey başarmıştı. Ama tartışmalar vardı, kıyaslamalar vardı. Onları bitirmesi için, serüveni tamamlaması için, mutlu son için bu gerekiyordu ve başarmış gerekiyordu. Oldu.
Bu esnada birazdan takımımız karşılaşma için sahaya çıkacak. Şarkılardan, müzikten anlayabiliyoruz. Peki spor medyasına nasıl geçiş yaptın? Nasıl bir giriş yaptın? Nasıl oldu her şey?
Valla açıkçası istediğim iş buydu. İstediğim hayat da buydu. Ve spor gazetecisi olmak istiyordum. Üniversitede de gazetecilik okudum. İlginçtir. Bir Phil Jackson'ın kitabı vardı. Yazdığı Kutsal Çemberler kitabıydı sanırım. Ben bu işi yapmak istiyorum demiştim. Yani spor gazeteciliği yapmak istiyorumun kesin kararını üniversitedeyken de o kitabın sonunda vermiştim. Ve ondan sonra işte TRT stajı, Milliyet Spor stajı, Forportu dergisi vardı. Orada staj, burada staj. Deneme derken Fanatik gazetesi, Habertürk bir anda spor medyasının bütün kulvarlarında kendimi bir anlamda anlatmaya çalıştım. Tabii şöyle bir şey var. Mesela yazın staj yaparken biz o zamanlar şey diyen arkadaşlarımız da vardı. Ya git tatil yap. Hani manyak mısın diye ama ben sevdiğim işi yapıyordum. Yani tatil gibiydi benim için o zaten. Antrenmana git, haber yaz, maç takip et. O yüzden artık bir nevi hayatımın parçası oldu o günden beri.
Takımımız şimdi Real Madrid karşılaşması için sahaya çıkıyor sizlerin de gördüğü gibi. Biz bu esnada görüntüleri sizlerin ekranlarına getirirken sohbetimize tabii ki devam edelim istiyoruz. Biraz kariyerine de eskilere gidelim ve biraz Formula 1'e de dokunalım istiyorum. Formula 1 muhabirliği de yaptın. O zaman bu deneyim nasıldı? Formula 1 nasıl geldi sana?
Vallahi hayatımın en keyifli günleri olabilir. Çünkü ben seyahat etmeyi çok seviyorum. Gezmeyi ve sevdiğin işi yaparak, dünyayı gezerek, organizasyon takip ederek, uluslararası camiada insanlarla tanışarak bu işi yapmak ayrı bir keyif verdi. Özellikle dünyanın dört bir yanına gittiğinde işte Avustralyalı bir gazeteci arkadaşınız oluyor. Bir Formula 1 takım patronuyla iletişime geçiyorsunuz. Özel işler yapıyorsunuz. Sürekli bir kendinize yeni bilezikler ekliyorsunuz. Formula 1 dönemi benim için 2,5-3 sene boyunca unutulmayacak anlar biriktirdi. Onların da notunu aldım. Bir kitapta hafif hafif birleştiriyorum.
Peki burada Formula 1 ile beraber çok çok seyahat ettiğinden bahsettin. En çok keyif aldığın şehir hangisiydi? Ya da en güzel pist senin için hangisiydi?
Şimdi şöyle bir değiş vardır Formula 1'de. Formula 1 eğer bir pist olsaydı, bir yarış olsaydı bu Monaco olurdu. Çünkü bu Monaco vücut bulmuş halidir Formula 1'in. Ama bana göre benim en keyif aldığım şehir ve pist Avustralya, Melbourne, Albert Park'tır. Şöyle anlatayım. Biraz dizi film seti gibidir Ezgi. Yani Hakikaten öyle. Yani bir tarafta böyle insanlar pub'a gidiyor. İşte içkilerini içiyor, sohbetini ediyor, hamburgerini yiyor. Öbür tarafta konserler var. Bir yandan yarış oluyor. Yeşil alanda mangallar yapılıyor. Yarış muazzam geçiyor bence bir sokak pisti olmasına rağmen. Bir de Avustralya, Avrupa'nın ve Birleşik Devletler'in sonradan kurulan bir ülke olduğu için güzel yönlerini alarak kurulmuş. Hem eski kıta hem yeni kıta havası var. O yüzden benim için Melbourne, Avustralya bir numara.
Ben Daytona 500'da gitmiştim.
Oo, nasıldı?
Üniversitedeydim o zaman. Florida'da okuyordum. Orada dedik ya arkadaşlarım, yani takımca voleybol oynuyordum zaten. Takımca bir etkinlik olarak oraya gitmiştik. Bu arada gerçekten çok habersizim de bu anlamda bir kültürüm yoktu gittiğimde. Birçoğumuzun yoktu belki gittiğimizde. Farklı bir deneyimdi. Orada Daytona 500 tamamen circle etmekle alakalı. Yani sürekli izlediğimiz bir şey. En kaba tabirle anlatabileceğim.
Pistte dönen araçlar.
Evet, kısaca. Bu gözlemle gittik oraya. Ama kültür o kadar farklıydı ki hakikaten. Dışarıda nasıl anlatsam bunu bilmiyorum. Dışarıda senin de bahsettiğin gibi etkinlik alanlarının olduğu yerler var. Sürekli food truck, yiyecek alanlarının olduğu bir yer var. Herkes yiyeceğini içeceğini alıp çok keyifli bir şekilde birbirine çok fazla temas kurmadan çok keyifli dakikalar geçirebiliyordu.
Çok keyifli.
O da benim için farklı bir deneyim olmuş oldu.
Bak, bizdeki Formula 1'in mesela zaten yapması gereken olgu da o. Formula 1 bir basketbol maçı ya da bir futbol maçı gibi maça gidip maçı izleyip çıkacağın bir olgu değildir. Aslında maçlar da basketbol, futbol da öyle olmamalı da bu daha başka. Hani 3 günlük bilet satılıyor mesela. Biz tamamen o 3 gün boyunca bir festival alanına dönmeli. Çadırlar, şovlar. Aslında orada almamız gereken kültür tam da bu dediğin, az önce konuştuğumuz kültür.
Tahmin ediyorum ama yani hakikaten farklı, çok bilgi olmasa bile bir spor dalıyla alakalı.
Tabii.
Hakikaten bunu gidip deneyimlemek, acaba seviyor muyum, ilgimi çekiyor mu dediğiniz noktalara sizi götürebiliyor. Senin Formula 1 yıllarında aslında unutamadığın bir anın var mıdır?
Unutamadığım anı? Çok
evet.
Var ya unutamadığım anı. Öyle deyince İngilizce konuşsana gibi oluyor. Dur şimdi.
Çok yani, zor ya. Bir şeyle gel demek zor, tahmin ediyorum.
Ya, var yani özel işler yapmaya çalışıyorum. Bir de ben çok sıradan, şimdi medyada şöyle bir şey var, genç gazeteci adayı arkadaşlara da söyleyeyim onu. Bir sıradanlık denizinden çıkmak lazım, farklı şeyler yapmak lazım.
Deniz deyince benim aklıma bir şey geldi.
Ne geldi? Merak
sen devam et.
Öyle mi? Peki. Ya bir, hakikaten farklı olmak lazım ama farklı olmak adına zorlama yaparsan o da üstüne olmayan bir kıyafete dönüşür. Yani doğal olarak farklılaştırabilmek lazım medyada. Ya biz Formula 1'de onu yapmaya çalıştık. Bana göre TRT'de o dönem yaptığımız Formula 1 yayınları en özel işlerdi. Türkiye'nin Formula 1 yayıncılığı tarihinde. İşte Rosberg'le oynanan tavla.
Değinecektim
ya. İşte mesela Matruşka bebeğin içine sorular koyduk. Onları tek tek pilotlar çekti falan. Böyle özel işler yapmaya çalıştık. O yüzden...
Kobayashi ile ilgili ne söylersin?
Çok severim kendisini. Japon dostum. Suya atmışlar.
Evet, deniz deyince o gelmiş. Evet,
doğum günümdü. 1-24 Haziran günüydü. Hiç unutmuyorum. Sıcak 1-24 Haziran günü Valencia'da. Diğer pilotlar da telaşlandı, biliyor musun? Ne oluyor falan diye, bir şey mi var? Adama bir şey mi oldu? Ama öyle eğlenceli bir andı. İşte öyle de bir samimiyet oluştu. O çok güzeldi.
Kesinlikle. Peki biraz önce futbol tarihinden bahsettik.
Deniz
seni, o branştan bu. İşte söyledim ya biraz önce, denize atılma olayı. Oydu. Bir o branşa giriyoruz, bir bu branşa, güzel geçiyor. Şimdi futbol tarihinin en iyi ismini konuştuk biraz önce ama Formula 1 tarihinin sence en iyi ismi kimdi? Lewis Hamilton mı? Ya da Michael Schumacher mi? Ya da başka bir isimle gelebilir misin?
Bana göre Formula 1 tarihinin en iyi pilotu Ayrton Senna'dır. Ben Senna'cıyım yani. Çünkü kendi deyimiyle, belgeseli de izlerseniz orada çok güzel anlatıyor. Her şey paraya, her şey... Asete dönmeden önce saf yarışçılık varken Ayrton Senna vardı. Hesap kitap yapmadan yarışı kazanmak, hayatta varoluşunu her anlamıyla piste yansıtmak onun vücut bulmuş haliydi. O yüzden ben Senna'cıyım. Sonraki dönemde de Hamilton'cıyım çünkü onun mirasını taşıyan Lewis Hamilton'dır. Safız, hesap kitap yok, planlama yok. 2 puan şurada alayım, 5 puan şurada alayım yok. Her yarışı kazanmaya çalışmak. Neyse o olmak, o yüzden benim için Senna Hamilton şeklinde gider.
Peki Verstappen Hamilton'ı geçer mi? Ne diyorsun bu konuda?
Vallahi hiç belli olmaz. Çünkü mesela Red Bull'u çok seviyorum ben takım olarak. Çok keyifli bir takım, oraya giderseniz görürsünüz. Ama orada tabii şöyle bir Adrian Newey gerçeği var yani. belki de en iyi yarışma mühendisi Formula 1 tarihinin. O yüzden çok muazzam araçlar da yapabiliyor olabilir tabii. Ama Mercedes'in bir cevabı olacaktır diye düşünüyorum.
Peki sporcular şimdi bazen başarılı kazandıklarında ya da sporculuk hayatları boyunca önce kendilerini etkilerler ama farklı insanların hayatlarına da dokunurlar. Burada senin hayatına da en çok etki eden sporcu herhangi bir branştan kim oldu diye yöneltsek bu soruyu sana.
Ya bana spor aslında genel anlamda dokunuş yaptı. Yani onu söylemem lazım. Şöyle de dile getirmek lazım. Mesela ben Slam dergilerini biriktirirdim. Eskiden Slam dergileri çıkardı böyle. Basketbol dergileri. İşte futbol dergileri çıkardı, onları biriktirdim. Bizim orada o zaman eski kitapçılar vardı. Sahaf denmiyordu o zaman bizim zamanımızda. Eski kitapçı deniyordu. Yani eski kitapçıya gidip oradan eski kitapçıdan alıyordum dergileri, biriktiriyordum. Ve eski yazıları da okuyordum. Önceki sporcuları da takip ediyordum. O yüzden genel olarak spor etki etti benim hayatıma. Madison Square Garden'a gittiğimde bir özel iş yapmıştık NTV Spor'dayken. İşte Madison Square Garden mini belgeseli gibi bir şey. Ki herhalde dünyanın en önemli spor salonudur. Çok tartışılacağını düşünmüyorum. Ya da Monaco'da piste gittiğimde de ya da işte Maracana'da futbol stadına gittiğimde de benim için o kalbi attıran en önemli unsur. Çok fazla bezedim kendimi evet spor hayatıyla ilgili. O yüzden biraz artık iş değil, yaşam biçimi oldu. Ama özel sporcular dersen birkaç tane var tabii ki yani. Michael Jordan gibi, Ayrton Senna gibi, Naim Süleymanoğlu gibi, futbolda Lionel Messi gibi. Ki bence bu saydıklarım bu arada sporun Olimposu'nda duranlar. Yani orada çok fazla isim olduğunu düşünmüyorum. Serena Williams gibi eklersin. Onların tabii farklı farklı hikaye. Mesela Williams'ların Oscar aldığı film mi... İşte Will Smith oynamıştı, artık sevmiyoruz kendisini de. Ya işte mesela şey, tabii güzel, çok güzel filmdi. Onu izlerseniz mesela o Williams'lardan nasıl iki tane Venus ve Serena'nın çıktığını anlarsınız. Yani hep ilham veren hikayeler var. Ben çok fazla mesela biyografi okumayı severim, sporcu biyografisi ve belgesel izlemeyi. Haliyle o biraz yoğurdu. Yani komple spor diyebiliyorum Ergin.
Tamam, tahmin edebiliyorum. Buradan da şuna bağlayalım o zaman. Bir gelecekte ya da günümüzde bir takım sahibi olacak olsan.
Oo.
Bu bir futbol takımı mı olurdu? Bir Formula 1 mi olurdu?
Futbol takımı olurdu.
Öyle mi?
%100 futbol takımı olurdu. Yani bir futbol takımı.
Hangi şehirde olurdu bu futbol takımı?
Yani,
artık Katar der misin? Yani, bilmiyorum, Katar'a gider misin?
Yok. Onun cevabı biraz belli. Ya. Birleşik Krallık'ta olurdu. İngiltere'de olurdu. Vallahi kuzey biraz soğuk.
İklimine göre seçmek lazım. Yani,
güneyi seviyorum. Londra olurdu muhtemelen canım. Şimdi Londra'da da çok takım var. Hani böyle biraz yakında Brighton tarafı falan da olsa fena olmayabilir aşağıda.
Dolayısıyla İngiltere'de bir futbol takımı.
İngiltere'de.
Hayalde. Tamam. Peki yine senin kariyerine dönecek olursak. Tamam. Uzun yıllar boyunca çeşitli programlarda yer aldın ve bugün o programlardan bir tanesini tekrar hayata geçirecek olsan hangisi olurdu bu?
Bak konu gene buraya geldi de eski sevgiliye dönülür mü?
Yapmazdım mı diyorsun her şeyi?
Hayır olabilir yani. Bu arada yapmaz. Ben çok gördüm yapmam deyip yapanları. Dönenleri de gördüm eski sevgiliye dönülmez deyip. O yüzden olabilir yani, her şey mümkün hayat. Ama devam filmleri genellikle güzel olmuyor. Yani çok zor. Mesela Godfather iyi ki güzel devamının da sonuncusu maalesef. Bazı yani çok nadir var geleceğe dönüş gibi falan devamı güzel olan. Ya bilmiyorum, o hissiyatla ilgili bir şey ya. Ama geçmişe dönsem bir seyahatli iş daha yapmak isterim. Yani gitgelli bir iş daha yapmak istiyorum. Belki Formula 1'de yaptığımızın zamanında futbol versiyonunu yapmak isteyebilirim. Premier Lig takımları, La Liga takımları gibi olabilir.
Hedeflerde bir şeyler var. Yeni bir şeyler beklemeli miyiz? Bunlar düşünülmüş şeyler miydi?
Düşünceler var, hayırlısı.
Tamam, güzel. Haberleri de buradan almış olduk. Her bölüm, her programda bir şeyler öğreniyoruz.
Süper.
Gelecekte
çok
neler
güzel
olacak?
Ya. Harika bu arada. Ben izliyorum zaten. Hem hakikaten Anadolu Efes'e sana teşekkür ederiz. Böyle yaşıyoruz maç öncesi de maçı.
Biz de çok teşekkür Vallahi. Ediyoruz. Partnerimiz Bilyoner'in de aslında kanalında çok beğenilen bir program yapıyorsun. Bu program hakkında nasıl geri dönüşler var?
Ya vallahi Bilyoner'e teşekkür ederim. Çok keyifli bir program çünkü maçlar üzerine konuşuyorum. Ve işte bayağı da ilgi var. Bu maçlar kaçmaz adı da. Bilyoner'in kanalında giriyor. Avrupa maçları ligimizin üzerine şöyle genel bir maçlara fotoğraf çekiyoruz maç oynanmadan önce. Keyifli oluyor yani. Ben de mesela zaten birkaç okuma yapıyorum. Biraz daha detaylı hale getiriyorum onları. Ve Bilyoner'de onları yayınlıyoruz.
Muhteşem. Valla gerçekten buradan yeni programlar neler olacak hepsinin haberini bekliyoruz.
Hayırlısı.
Bizlerle paylaşırsın diye umuyoruz. Son olarak taraftarımıza mesajını alabilir miyiz?
Öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
Tabii ki.
Çok keyifli bir sohbet oldu. Taraftarlara da... Abi Efes çok özel, çok özel kulüp ya. Bak Efes çok özel kulüp. Ben Koraç Kupası'nı kazandığı gece Efes Pilsen... Nasıl sevindiğimi hatırlıyorum koltuğun üstüne nasıl zıpladığımı. Evde babam, teyzem vardı, anneannem vardı. Nasıl mutlu olduğumuzu hatırlıyorum. Yani Efes'in nasıl bir etkisi olduğunu Türk sporuna biliyorum. Hissettirdi. Belki gençler de bunun iyice farkındalar. Koç geldi bu arada.
Aynen Ergin Hoca geldi.
Yani o yüzden Efes'in taraftarı olmak çok özel. Efes'in varlığı çok önemli ülkede, sporda. Katkıları için Efes'e çok teşekkür ediyorum. Ve bu varlık aslında geçmişten beri bu lokomotiflik çok özel bir hem maddi hem manevi güç veriyor bence Türk sporuna. O yüzden Efes taraftarı olmak güzel. Buradan herkese selamlar gönderiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle keyifli birlikte olduğunuz için. Umarım. Gayet keyifliydi. Keşke daha vaktimiz olsa daha da sohbete devam edebilsek. Sorularım da vardı burada hazırladım.
Vallahi keyifle. Ne zaman istersen gelirim. Çok
tamam,
keyif aldım.
Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
Hemen seyircilerimize dönüyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Basketbol okulları Anka Spor Organizasyonu'yla basketbola yeni yıldızlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Basketbol okulları için 0532-566-0375 numaralı telefondan ya da anadoluefesbasketbolokulları.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Üstelik Anadolu Efes Fan Club üyelerine %10 indirimden de faydalanabilirsiniz. Şimdi oyuncularımızın da içinde yer aldığı kısa bir tanıtım filmini ekranlarınıza getiriyoruz. Birazdan mobil uygulamamızda yayında olacak. Bugün parkeye çıkacak olan ilk 5'i doğru tahmin edin ve 10 Fan Club puanı kazanın. Bugünkü karşılaşmayı Esport ve Esport Plus kanallarından canlı izleyebilirsiniz. Gelelim maça desteğini göster butonuna. Değerli Fan Club'lılar, mobil uygulamamızda maça desteğini göster butonuna tıklayarak Fan Club puanları kazanmayı unutmayın. Nerede olursanız olun maça desteğini göster butonuna tıklayarak Turkish Airlines EuroLeague maçlarımız için 15 Fan Club puanı kazanabilirsiniz. Aynı zamanda mobil uygulamamızda birbirinden farklı Fan Club kampanyaları sizleri bekliyor. Haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi Real Madrid karşılaşması için takım kadromuzu ekranlarınıza getiriyoruz. Kadromuzda Larkin, Singleton, Bryant, Erten, Clyburn, Egehan, Burahan, Plyce, Mitsic, Mbay, Zizic ve Dunstan olacak. Değerli Anadolu Efesliler, yayınımızın sonuna geldik. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ben aranızdan ayrılıyorum ama sizlerin de bildiği gibi yayınımız hava atışına kadar devam edecek. Aynı zamanda takım sunumlarını buradan izleyebilirsiniz. Maçın ardından gerçekleştirilecek olan basın toplantısını da yine Anadolu Efes Stüdyo YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ben aranızdan ayrılıyorum. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.